أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün dersimizin konusu suç ceza dengesi. Şu anda öyle bir yapı içerisinde yaşıyoruz ki hem hukuk, hem yargı, hem diğer işte insan ilişkileri, bütün bunlarda çok ciddi yanlışlar var. Halbuki Allah-u Teala bu konuda çok önemli kurallar koymuştur. Ve Allah-u Teala'nın dini doğal yapının insanlara uygulanması olduğu için bütün dünya için geçerli en uygun hukuki yapıdır. Suç ceza dengesi açısından Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'sı Nahl Suresi'nin 126. ayetinde şöyle buyuruyor: وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. Eğer birisine ceza verecek olursanız, ona karşı işlenen suçun dengiyle ceza verin. İşlediği suç neyse o suçun dengiyle ceza verin. وَلَيْنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Eğer sabrederseniz o sizin için çok hayırlıdır. Ne yapacaksın? İstersen affedebilirsin. Peki burada muhatap kim? Muhatap o suçtan zarar gören kişi. Dolayısıyla olayın yargıya intikal edilmemesi konusunda yetkili olan suçtan zarar gören kişidir. Sonra Allah-u Teala'nın tavsiyesi şu: Vasbir ve ma sabruke illa billah. Sen sabret. Davayı da açma, vazgeç. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyla olur. Yani Allah sana yardım ettiği zaman sabredebilirsin. Ve la teku fi dayqin mimma yemkurun. Yani kurdukları planlardan dolayı da için daralmasın. Yani kurdukları planlardan dolayı da için daralmasın. Şimdi bu dünyadaki ceza hukuku prensibidir. Allah-u Teala Şura suresinde de şöyle diyor. Şura 42. sure 40. ayet. Ve cezâ-ü seyyiyetin seyyiyetün misla. Ceza, bir kötülüğün cezası onun dengi bir kötülüktür. Şimdi bir kötülüğün cezası onun dengi bir kötülüktür. Nedir? Mesela birisi geldi sizin camınızı kırdı. Onun dengi kötülüktür. Ben de onun camını mı kıracağım? Yok, böyle bir şey yok. O gelecek, bu camı taktıracak ve bir cam parası daha verecek. Yani orada bir kere döktüğünü temizleyecek, sonra da verdiği zararın dengini karşı tarafa vererek ceza görmüş olacak. Kim affeder de arayı düzeltirse ödülünü Allah verir. Ona rağmen suçluyu affedebilirsiniz. Ödülü Allah'tan bekleyeceksiniz. O yanlışlara dalanları sevmez diyor. Yanlış yapmayacağız. O zaman suçla ceza arasında tam bir denge olacak. İsterseniz şey yaparsınız, karşı tarafa dava açar, yani karşı taraftan bu verdiği cezayı karşılamasını isterseniz, karşılamazsa tabii olayı mahkemeye de intikal ettirebilirsiniz. Ama sabrederseniz bu sizin için daha hayırlıdır diyor. Çünkü sabrettiğiniz zaman karşı taraf diyecek ki Allah Allah, ben bu adama bu kadar kötülük yaptım. Bu şahsın durumuna bir bak. Neler yapıyor? Bana karşı gayet iyi davranıyor. O da ister istemez onun gönlünün size karşı bir güzel duygularla dolmasına sebep olacaktır. O da tabii güzel bir şeydir ama biz bütün bunları Allah rızası için yaptığımız zaman Allah bunun karşılığını mutlaka verecektir. Karşı taraf nankörlüğünü daha da artırabilir. O bizi ilgilendirmiyor. Şimdi burada asıl mesele Suç ceza dengesi. Suç ceza dengesi. Mesela Allah-u Teala savaş hukukunda diyor ki şeyde Bakara 190. ayetinde ve katil fi sebilillah ellezine yukatilunkum. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Savaşı onlar açıyor. Biz de onlara karşı savaşıyoruz. Ama ne diyor? Ve la ta'tedû, sınırları da aşmayın. Yani adamlar nasıl aşmayacağız? Onda söylüyor devam ayetlerden birinde. Femen ya'tedî aleyküm fe'atedû aleyhi mislimâ ma'tedî aleyküm. Kim size saldırır, sınırı aşarsa onun yaptığının dengiyle siz onlara ceza verin. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ı Mekke'den çıkarmışlardı Mekkeliler. Müslümanları çıkarmışlardı. Evet, Müslümanlar da gitti. Allah-u Teala onlara Mekke'yi almayı nasip etti. Mekke'yi aldıkları zaman da o şahısları affettiler. Siz bizi buradan çıkardınız. Hadi siz de defolun demediler. Bir kişiden bir tek çöp almadılar. Kimsenin kınına dokunmadılar. Öyle bir yolla girdiler ki Mekke'ye savaş olmaz. Çünkü haremde eğer onlar şey yapmazsa, savaşa girişmezlerse bizim de onlara karşı savaşa girme hakkımız yok. Dolayısıyla bu davranışlar karşı tarafın ve onların durumunu görenlerin İslam'a ilgi duymasını, doğrulara ilgi duymasını sağlıyor ve insanlar doğrulardan yana oluyorlar. Şimdi aynı şeyi Allahü Teala ahiret için de uyguluyor. Yani dünyada uyguladığı suç ceza dengesini ahiret için de uyguluyor. Mesela şeyde En'am suresinin 160. ayetinde diyor ki Men câe bil haseneti felehu aşr-ı emsâliha. Kim bir iyilik gelirse onun 10 katı onundur. Ve men câe bil seyyiati felâ yüzâ illâ misliha. Ve hum lâ yuzamun. Kötülük de gelende sadece dengiyle cezalandırılır. Dengi ne olmuş oluyor? Yani bir o az önce söylediğim gibi bir cam kırdı, camı taktırdı. Bir de onun yerine bir cam daha taktı. Peki bu şey de yani yaptığının iki katıyla cezalandırmış. Yani bir önce borcunu ödeyecek, ondan sonra da cezasını çekecek. Bu şey de Allahü Teala Araf suresinin 38. ayetinde meal olarak söylüyor. İster o mealden okur musun?
Tabii.
Arapçasından okuduğum zaman epeyce vakit alıyor.
Tamam hocam. Araf 38.
38, evet.
Rabbimiz burada bu ayetin mealen şöyle buyuruyor. Allah onlara şöyle diyecektir. Sizden önce yaşamış insan ve cin topluluklarının içinde o ateşe, cehenneme girin. Oraya giren her topluluk kendi kardeş topluluğunu lanetleyecek, dışlayacaktır. Nihayet hepsi orada birbirleriyle buluşunca sonrakiler öncekiler için şöyle diyeceklerdir. Rabbimiz, işte bizi bunlar saptırdılar. Sen o ateşin azabını bunlar için bir kat artır. Allah diyecek ki, hepinizinki birer kat artacak ama siz bunu bilmiyorsunuz.
Evet, yani şimdi şu adam beni yoldan çıkardı. Onun azabını bir kat attı. O da atacak. Tabii ama onun azabı senden farklı. Seninki de bir kat, o da bir kat. Dolayısıyla yani suç ceza arasında dünyada da bir denge var. Ahirette de denge var. Dengesizlik yok ama ikramda onda sınır yok. Yani cennete gidenler Allah sınırsız ikramda bulunacak. Yani şimdi yani bu esaslara göre hareket edersek tam bir şey olmuş olur. Yani huzur ve güvenlik olur. Mesela şeyde yani Kur'an-ı Kerim'in koymuş olduğu ceza sistemi bu şekilde. Ha, mezheplerin uyguladığı ceza sistemi Kur'an'daki bu sisteme pek uymuyor. Yani çok az uyduğu taraflar var. Ama bugünkü batıdan alınan ceza sistemiyle kıyaslandığı zaman kıyaslanamayacak kadar güzel. Şimdi işte Allah nasip etti. İstanbul Mahkemesi'nin, Osmanlı dönemindeki İstanbul Mahkemesi'nin arşivini 20 yıl kadar yönettim. Çok sayıda yerli yabancı araştırmacılara yardımcı oldum ve doktoramı da orada yaptım. İşte İslam Muhakeme Hukuku başlığı altında Osmanlı devri uygulaması diye. Yani tabii çok sayıda yerli yabancı araştırmacılara da yardımcı olduğum için her şeyden ister istemez haberdar olmuş olduk. Osmanlı'da mesela İstanbul'da 19 tane mahkeme vardı. Yani 19 tane kadı çalışıyordu. O kadıya yardımcılar da vardı tabii. Ve İstanbul mahkemesinde, yani İstanbul kadı sicillerinde oraya baktığımız zaman bakıyorsunuz ki ya bir yıl boyunca işlenen suç sayısı onu bulmuyor. Evet, onlar da çok küçük şeyler. Çünkü öyle muhteşem bir yapı var ki bugünkü gibi hapis cezası denen bir şey yok. Hapis cezası Osmanlı Batı'yı taklit etmeye başladığı zaman ortaya çıktı ve hapishaneler 19. asırda kuruldu. Daha önce hapishane yok. Muhammed Aleyhisselam zamanında da herhangi bir hapis cezası yok. Kur'an-ı Kerim'de de hapis cezası diye bir şey yok. Mesela şimdi şöyle bir şey söyleyelim. En büyük suçu işleyen bir kişi. Mesela Mekke'den geliyorlar, Bedir Savaşı'nı çıkarıyorlar ya da işte Uhud Savaşı'nı yapıyorlar yahut da işte Hendek Savaşı'nı yapıyorlar. Şu ya da bu. Bu savaşlarda bizi öldürmek için gelen kişileri esir aldığımız zaman ne yapmamız lazım? Onu da Fatih Hoca'dan dinleyelim.
Evet, normalde insanın hemen ilk aklına gelen şey ya bunlar bizi öldürmeye gelmiş, bizim düşmanımız. Hatta savaş esnasında da muhtemelen birçok askerimizi öldürmüş. Biz de bunları şimdi ele geçirdik. Ne yapalım? Bizim bunları yaşatmamamız lazım. Hemen hayatlarına son vermemiz gerekir insan diye düşünebilir. Düşünebilir. Peki Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Muhammed Suresinin 4. ayetinde böylesi esirler için Allah-u Teala sadece iki seçenek bize sunuyor. Üçüncüsü yok. Nedir bu? Ya bunları karşılıksız serbest bırakacağız. Yani tamam, siz bizimle savaşmaya geldiniz. Belki savaş meydanında da bizden bir sürü kişiyi öldürdünüz, yaraladınız ve biz de sizi canlı olarak ele geçirdik. Biz şimdi sizi salıyoruz. İkincisi, fidye karşılığı. Fidye karşılığı ne? Yine salıvermek. Ve en fazla diyebiliriz ki ya işte bize şu kadar ödeme yapacaksınız. Böylelikle o zaman özgür olup gideceksiniz. Peki ne kadar sürecek bu? Adam şunu düşünebilir. Eyvah, beni ne arayan olur, ne soran olur. Kimse benim fidyemi vermez, ilgilenmez. Dolayısıyla ben burada hapishanede bir zindanda büyük bir ihtimalle ömrüm nihayete erene kadar burada kalacağım diye düşünebilir. Öyle mi? Hayır, öyle değil. İnsan suresinin ayetlerine baktığımızda orada bu insanlar ve tabii ki yine Nur suresinin 58. ayetine baktığımızda savaş esiri olarak ele geçirdiğimiz bu insanları biz evlerimizde evimizin bir ferdi gibi evimizin bir ferdi gibi bu insanları ağırlayacağız. Hatta İnsan suresindeki ayetlere baktığımızda biz ne yiyorsak bizim yediğimizden daha iyisini vereceğiz. Ne giyiyorsak giydiğimizden daha iyisini onlara giydireceğiz. Üstelik bir minnet duygusu da yaşatmayacağız. Yaşatmamamız gerekiyormuş. Allah böyle emrediyor. Yani
Teşekkür istemiyorum.
teşekkür istemiyoruz biz bunu. Biz bunu sadece Allah rızası için yapıyoruz. Peki iyi ama sonuç itibariyle tamam ben burada sarayda da yaşıyor olabilirim ama ben evime gitmek istiyorum. Aileme kavuşmak istiyorum. Fidye ödenmediği sürece de ben burada hayır kalmayacaksın. Sen burada en fazla bir yıl kalabilirsin. Çünkü bir yıldan daha önce de gidebilirsin de en fazla bir yıl kalırsın. Buradan zekat fonunda bir fon var. Fidyesi ödenmeyenler için de bu fon devreye girecek ve en geç bir yıl içerisinde yine bizim insanımız senin fidyeni ödeyecek ve sen gönderileceksin.
Peki ben gitmek istemiyorum. Burada normal hayatımı devam ettirmek istiyorum. Evlenebilirsin. Çalışabilirsin. Şimdi bizi öldürmeye gelmiş kişiye bizim sunduğumuz hayat standartları bu.
Hatta bizden birilerini öldürmüş de olabilir.
Öldürmüş de olabilir.
O işte bir adam 100 kişiyi de öldürmüş
Tabii
olabilir.
savaş sonuçta bu. Yani.
Bomba atmıştır, bir sürü insanları yok etmiştir. Ama bak, bizi öldürmeye gelen davulların ötesi var mı? Seni tamamen bitirmeye gelmiş, esir alıyorsun. Peki nasıl davranacaksın bunlara? İstersen sen şu Nur 58. ayeti
Okuyayım hocam.
mealden o bir oku.
Tamam.
İzleyicilerim bir görsünler.
Ey iman edenler! Hakimiyetiniz altındaki esirler ile ergenlik çağına girmemiş çocuklarınız 3 vakitte sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra yanınıza girerken sizden izin istesinler. Bunlar çıplak olabileceğiniz 3 vakittir. Bu vakitler dışında yanınıza izinsiz girmelerinde size de onlara da bir günah yoktur. Çünkü onlar sizin, siz onların çevresinde dönüp dolaşırsınız. Allah ayetleri işte size işte böyle açıklar. Allah daima bilen ve kararları doğru olandır. Yani dolayısıyla aslında
Şimdi
evin çocuğuyla aynı statüde olduğunu
da
düşün.
istersen bir sonraki ayetini oku.
Tamam. Çocuklarınız ergenlik çağına varınca kendilerinden öncekilerin, yetişkinlerin izin istedikleri gibi her zaman izin istesinler. Allah ayetlerini size işte böyle açıklar. Allah daima bilen ve kararları doğru olandır.
Bakın esirler evin küçük çocukları gibi sadece yatma zamanında, yatsı namazından sonra, sabah namazından önce, bir de öğlen uykusu
Evet.
için. O zaman kapıyı tıklayarak, izin isteyerek içeri girecekler. Onun dışında yok. Ama buluğa yenilmiş olanlar her zaman
Evet.
isteyecekler. Yani ne yapıyor bunları? Ailenin küçük çocuğu gibi yapıyor. Ve Allahü Teala o esirlerle o evin hanımı arasında da bir sanki anne oğul ilişkisi gibi bir şey yapıyor. Mesela şimdi
Yani buluğa ermemiş çocuk muamelesi yapılıyor
ya bir
esir.
daha ermemiş
Evet.
çocuk muamelesi. Ya onun yanında başını örtmek zorunda
Ben...
değil. Onu da Allah Nur Suresi'nin 31. ayetinde anlatmış yani. Şeyde ya bu çok hayali bir şey, ütopik bir şey. Olacak iş mi? Siz hayal kuruyorsunuz diyenler için çok değil. Belki birkaç ay önce bütün dünya bunun ne demek olduğunu da Gazze'de gördüm. Çok güzel, evet.
Orada Filistinlileri çoluk çocuk öldüren, hastaneleri bombalayan, insanlardan ele geçirilen esirlere Filistinlilerin yani Müslümanların nasıl davrandığını Müslümanlar ve Filistinliler değil, onların elindeki esirler bütün dünyaya anlattılar. Dediler ki bu adamlar yemedi, içmedi, bize yedirdi, bize içirdi.
Çocuklarından kesti bize yedirdi.
Evet ve belki 5-10 yıl öncesinde de bir başka örneği yine dünya 7 milyar insan tecrübe etti. Amerika'nın işte Guatemala kampında Müslüman insanlara, Müslüman kişilere nasıl davrandığını da yine 7-8 milyar insan tecrübe etti. O insanlara 21. yüzyılda yapılmadık işkenceyi bırakmadılar ve bütün bunları da dünyanın gözü önünde yaptılar.
Yani işte bak işte Allah'ın koyduğu düzenle insanların koyduğu düzen öyle. Yani bugün ceza hukuku dediğiniz zaman hiçbir şekilde suç ceza dengesi diye bir şey yok. Bu öyle bir şey ki tam matematiksel. Mesela ahirette Allahü Teala herkese işlediği suçun cezasını onun dengiyle veriyor. O da ne yapıyor? Yani hiçbir zaman itiraz edemiyor. Ben bunu hak etmiştim diyor. Ben bunu hak etmiştim diyor. Dünyada da öyle. Üstelik bir de af var. Ve bu affı da o kişi yani suçtan zarar gören kişi yapıyor. Ama bugün ben şimdi adına demokrasi deniyor ama tam bir teokrasi vardır. Yani nedir bugün? Bakın suç kişilere işlem karşı değil, suç devlete karşı işlenmiş sayılır. Ya suçtan ben zarar gördüm. Ne oluyor? Hayır. Devlet. Devletin görevlendirdiği savcı davayı açmazsa dava açılamaz. Şimdi ben eskiden Süleymaniye Camii'nde vaaz ederken Cuma günleri şey yapardım. Zaten Cuma vaazlarını yapardım. O vaazdan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'ne gider. Oradaki hocalarla sohbetler eder. Hukuki konuları tartışırdı. Doktoramı yaptığım zamanlarda avukatlarla görüşürdüm. Yani yargı sisteminin nasıl işlediğini onlardan öğrenmek için bazen savcılarla, bazen hakimlerle hiç unutamadığım bir olay var. İşte Aksaray'da bir avukat bir kadının vekiliymiş. Diyor ki bir adam ona tecavüz etmiş. 4 yıldır dava açamıyoruz çünkü savcı açmıyor. Şeye başvurmuşlar. Adalet Bakanlığı'na yine açılamamış. Halbuki mesela Osmanlı'da neydi? Bir de dava açmak isterseniz mesela diyelim ki Süleymaniye'desiniz. Gece burada bir olay oldu. Hemen herkes, Osmanlı'da herkes savcı yetkisine sahipti. Herkes polis yetkisine sahipti. Herkes jandarma yetkisine sahipti. Çünkü herkes çevresinin huzur ve güvenliğinden kendini sorumlu tutuyordu. Herhangi bir şey olsa, herhangi birisinin hakkında tecavüz edilmiş olsa ya da işte o hanımın şeyi olsa, ben tecavüze uğradım, ben dava açmak istiyorum dese gece olsa hemen giderler, hakimin kapısını çalarlar, hakim dışarı çıkar, hemen orada camiye giderler. Camiye gittikleri zaman o çevrenin önde gelenlerinden yani epeyce insanlar toplar, bazen 20-30 kişi toplanır. Hepsinin isimleri kaydedilir oraya. Ondan sonra o şeye o yaptığı mağdur olduğunu söyleyen kişi şahitlerini getirir. O şahitlerin güvenilirliği ile ilgili mutlaka bir araştırma yapılır. Yani hakim şahitleri de dinler şey yapar. Güvenilirlikleri ile ilgili bir araştırma yapar. 20 onu yakından tanıyan 20-30 kişiye gizli bir soruşturmayla sorar mektupla. Eğer oradan gelen sonuç olumluysa suçtan zarar gören kişi ben şeylere güvenmiyorum dediği takdirde bir de açıkça onların güvenilirliğini yani şahitlere güvenmiyorum dediği zaman açıkça onların güvenliğini ispat eden şahitler getirilir. Ve dava bir günde sonuçlanırdı. Bütün bu işlemler bir günde biterdi. Kısa sürede biter ve ikinci güne kalmaz. Ben şahsen hani 20 küsür sene şey yaptım. Ya 3 gün süren dava bulmak için aylarca araştırmanız gerekirdi. İş böyle olunca da kimse suç işlemeye cesaret edemiyordu. Ama bugün öyle değil ki. Adam şey yapıyor, hadi ver beni mahkemeye diyor, veriyor. Nasıl olsa birkaç yıl devam eder.
Bakara suresinin 178. ayeti hakikaten çok önemli. Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Müminler, öldürülen insanlar konusunda size kısas farz kılındı. Bir hüre karşı bir hür, bir esire karşı bir esir, bir kadına karşı bir kadın öldürülür. Daha fazlası olmaz. Kim öldürülenin kardeşi tarafından bir bedel karşılığı bağışlanırsa marufa uygun ve bedeli güzelce ödensin. Böyle olması Rabbiniz tarafından yapılmış bir hafifletme ve bir iyiliktir. Kim bundan sonra da düşmanlığı sürdürürse ona acı bir azap vardır. Yani burada birisi birisini kasten öldürmüş. Yani aslında bir katilden söz ediyoruz. Bu adam birisinin hayatına bilerek ve hiçbir sebep olmadan kastetmiş. Normalde Allah-u Teala diyor ki tamam siz de onu şey yapın, kısas edin, öldürün. Peki artık bu adamın yaşama hakkı tamamen imkansız hale mi geldi? Hayır, devamında da Rabbimiz diyor ki eğer öldürülen kişinin kardeşleri, onun yani mirasında hak sahibi olan kişiler eğer affederlerse bırakın yaşasın. Yani hayatın, yaşamanın ne kadar önemli olduğu, hayat hakkının ne kadar önemsendiği bağlamında bu ayetler oldukça ilgi çekici. Yani hani şeyde de Nur suresinde de benzer ifadeler geçiyor. Yine aynı ilke bağlamında. Orada hepimiz biliyoruz İfk hadisesini.
Hatta istersen hocam o İfk hadisesini şöyle bir bugün yaşansa nasıl olurdu diye bir canlandırma yapalım. Yani bugün hepimizin alıştığı işte televizyonlarda her gün gördüğümüz işte davalar ve iddianameler vesaire gibi kavramlar üzerinden o İfk hadisesini değerlendirelim. Mesela ne oluyor? Muhammed Aleyhisselam toplumun lideri konumunda, nebi, en tepedeki insan orada. Ve bu kişinin eşine zina iftirasında bulunuluyor. Tabii toplum ağızdan ağza bu yayılıyor, çalkalanıyor böyle bir olay. Çünkü çok önemli, çok büyük bir olay. Ve ne yapılıyor olabilir? Yani bugün bunu bir genç, bu konularda çok şey yapmayan, televizyonları izleyen, biraz işte bugünkü hukuka hakim olan bir gence sorsak ne yapılmıştır diye. Herhalde şöyle cevap verecektir. Bu iddia yapanlar için üzerinde bu iftirayı attığına dair şüphelenilen kişiler toplumdan tecrit edilir, toplanır, gözaltına alınır ve bunlarla ilgili tahkikat başlar. Birkaç tanesi işlerinden salıverilir, birkaç tanesi bu iddiayı şahsen yaptıkları, bu suçu işlediklerine kanaat getirilenler tutuklanır ve içeride tecrit altına alınırlar. Tutuklama esnasında ne yapılır? Bunlar ne zaman cezaları belli olur? Aradan aylar geçtikten sonra haklarında iddianame hazırlandığı söylenir. Ve belki 6 ay, belki 1 sene, belki birkaç sene sonra bu iddianame tamamlanır. Ve ondan sonra iddianamede kendilerine böyle bir suç işledikleri suç isnadında bulunulur. Sonra da gerekli itirazlar yapılacaksa yapılır ve davaları görülmeye başlanır. Peki böyle mi oluyor?
Evet. Bakın ya yani böyle bir olay gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi? O bir kenarda şimdi. Ya gerçekleşmiş de olabilir. Yani İfk hadisesinde tabii ki böyle bir şey olmuyor ama bunun gibi binlerce olay olabilir ve bu binlerce olayın belki yarısında böyle bir şey gerçekleşmiş de olabilir. Mümkün ama Allahü Teala işin orasına bakmıyor. Diyor ki böylesi bir şey delillendirilmediği, ispatlanmadığı sürece bir müminin bu konuya dahil olması, bu konuyla ilgili herhangi bir şey bırakın konuşması, bununla alakalı bir muhabbete kulak misafiri bile olması bir mümine yakışmaz.
Fikir beyan
Evet.
edemezsin. Yani böyle bir şey bile yok. Yani ya işte bu ama olmuş ya gerçekleşmiş. Yok canım işte. Yani bu konunun konuşulması bile ayıp karşılanıyor Müslümanlar içerisinde. Hatta Allah-u Teala o iftirayı atanlar da 4 şahit getirmeli değil miydi diyor.
Evet.
Yani demek ki onlar eğer bu şahitleri getirirlerse ancak yaptıklarının biz iftira olmadığını düşünebileceğiz.
Getirmezlerse ayetin devamında diyor ki onlar yalancıdırlar.
Aynen.
Yani üç tanesi hakikaten böyle bir olayı görmüş, bizzat şahitlik etmiş bile olabilir ama dört tane şahit getirmedilerse Allah-u Teala diyor ki bunlar yalancıdır. Şimdi bakar mısınız? Biraz önce Bakara 178'de
Hem de Allah katında yalancı.
Allah katında Bakara 178. ayette hayatın ne kadar Allah tarafından önemsendiğini, yani birisi birisini öldürdü, tamam artık bu da öldürülmeyi hak etti ama öldürülenin ailesi affederse tamam bırakın yaşasın o zaman diyor. Nur suresindeki örnekte ise bir kişi böyle bir iş yapmış yapmamış. Ya sen bunu eğer ispat edemiyorsan böyle bir şeyin muhabbetini asla yapmamalısın. Böyle bir şeye asla kulak misafiri olmamalısın diyor. Bir başka örnek yine sık sık veriyoruz onu. Çünkü bugün günümüzde hakikaten bu konu kanayan yaralardan bir tanesi. Kazif yani bir kadının namusuna iftirada bulunmak. Bu iftirada bulunmak derken yani onunla alakalı namusuyla alakalı konuşmak doğru da olabilir, yanlış da olabilir bu iş. Allahü Teala diyor ki eğer bunu da dört şahitle sen ispat edemiyorsan sen yalancısın. Toplum nezdinde artık sen itibarsız bir adamsın. Düşünebiliyor musunuz? Yani gerçekten de bu işi yapmış bir kişiyi Allah-u Teala bir kadını koruyor. Bunu bizzat gözüyle görmüş bile olsa bu kişi bunu dört şahitle ortaya koyamadığı sürece toplumda o artık itibarsız hale düşüyor. Aynı şekilde bu kadının kocası da olabilir. Kocası gerçekten böyle bir şeye şahitlik de etmiş olabilir. Allah-u Teala diyor ki eğer sen bunu gördün, ispat edemiyorsan gidersin, hakimin karşısında yeminleşirsiniz, bu işi bitirirsiniz ama bunu dinine dolayamazsın. Bunu kullanamazsın, bunu istismar edemezsin. Neden? Çünkü bu kadın bu işi yapmış bile olsa bu kadının anası var, babası var, çoluğu var, çocuğu var, kardeşleri var, akrabaları var. Sen bu suikast şeyi itibar suikastını yapamazsın. Bugün baktığımızda insanlar sosyal medya üzerinden 3-5 kişinin iftirasına maruz kalıyor. Bu defa bu kişi hayatı boyunca bunlardan temizlenmek için uğraşıyor, temizlenmek için. Bugün bütün televizyon ekranlarında sabahtan akşama kadar efendim o ona ne yaptı, bu buna ne yaptı, bunun işte namusuna nasıl haler getirdi, böyle bir ülke olmaz, böyle bir Müslümanlık olmaz. Bakın biraz önce anlattığımız şeyler La Fontaine'den masallar falan değil. Allah'ın ayetleri. Ben müminim, ben Müslümanım diyen insanların bulunduğu ülkelerde insanların namusu dillendirilemez. İnsanların yapmadığı şeylerden dolayı insanlar iftiraya kurban edilemezler. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda biraz önce de işte esirlerden örnek verdik. Yani bu adamlar bizi öldürmeye gelmişler. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir bu. Ya bunları karşılıksız serbest bırakacaksın ya da fidyesini bekleyeceksin.
Kısasla ilgili olan şeyde hocam af şeyi var. Yani ailesi isterse aslında gerçekten de birisini öldürmüş, tamam mı, den öldürmüş ve kısasla hüküm giymiş kendisi öldürülecek olan kişinin eğer maktulün ailesi tarafından affedilmesi durumu gerçekleşirse Allah-u Teala bırakın diyor. Yani yaşamasına izin veriliyor.
Ya
Bu adamı da alıp hapse atmıyorsunuz yani.
yok yok kesin. Hapis zaten bakın mesela adam öldürmelerde şöyle bir şey yapılırdı Osmanlı'da. Adamın kaçmasından korkulursa hapse edilir, o da bir hafta falan. Yani 2-3 gün ancak sürer. Daha fazla yok yani. Ama o şahıs da birisini kendisine kefil olarak bulursa hapsedilmez. Yani hapis cezası diye bir şey söz konusu değil. Ya bugün ya 200 yıl, ben 300 yıl, 2000 yıl. Bu ne Allah aşkına ya? Yani insanlık onur ve haysiyetine tamamen aykırı bir yapı var orta yerde. Ve biz Müslümanlar olarak bu doğru yapıyı ortaya koyup tüm dünyaya anlatmak zorundayız. Yani gerçekten mesela ben Avrupa'da bu konuda cezacılarla şey yaptım. Adamlar böyle hayran bir şekilde dinlediler. Şaşırdılar ya bu ne biçim bir şey diye. Yani şeyde de bu Türkiye'de de yapmıştık yine şeyler. Hukukçularla bu toplantılar yapmıştık. Şaşırıp kalmışlardı bu ne kadar muhteşem bir şey diye. Ama biz Müslümanlar olarak Allah'ın bu muhteşem dinini her açıdan insanlara anlatmak zorundayız. Ama öyle bir hale geldi ki adam bakıyor işte yani mesela Muhammed Aleyhisselam zamanında Medine'deki Yahudilerin o bir devlet başkanı ona yapmış oldukları eylemler, davranışlar akıl alır boyutlarda değildi. Ama ne diyor işte şeyin Allahü Teala Maide 13. ayette? Onlardan sürekli diyor bir hainlik göreceksin. Peki ne yapacak? Hainlik bakın. Ondan sonra ne yapıyor? Onları görmezden gel diyor. Yeni bir sayfa aç. Allah iyi davrananları sever. Allah Allah. Ya bakın iyilik yaptığınız zaman iyilik bulursunuz. Ama bugün gerçekten bir acayip bir şey. Yani memleket hapishane doldu. Ben hep şöyle düşünüyorum. Türkiye'nin çevresine bir duvar örsünler. Türkiye hapishanesi desinler. Ya ne oluyor ya? Her geçen gün yani şeyler hapishaneler artıyor. Ya bu ne biçim bir şey ya? Osmanlı'da bir tane hapishane yoktu ya. Bir tane hapishane yoktu ama güvenlik zirvedeydi. Hiç kimse suç işlemeye cesaret edemezdi. Çünkü bir kişi mesela o az önce söylediğim şeyde şeye sorarlar. Bu kişiye güveniyor musun diye. Mesela şahitlik eden kişinin eşine de sorardı hakim. Çünkü gizli soruşturma. Onun eşinin haberi yok. Çünkü niye bunu sizin o daha iyi biliyor. Ya da başka meslektaşlarına sorardı. Ama en güvenilir kişiler, onların hepsinin isimleri şeyleri şeyde saklanırdı yani bu mahkemenin kayıtları içerisinde. Şey de yani hukuk davası da çok fazla yok. Bugün mesela ne oluyor? İşte bir az önce Fatih Hoca şey anlattı. Zina davası meselesi. Ya bugün şeylerde, sosyal medyada her yerde böyle insanlara ne gibi pislikler şey yapıyorlar ya. Açıyorsun televizyonu bakıyorsun ki birisi konuşuyor işte benim eşim şunu yaptı bunu yaptı. Yani bir keresinde birisi eşinden ayrılacaktı. Daha bu 30-40 sene evvel olabilir bu. Ben de şey yaptım. Ben de işte çağırdı işte mahkemeye. Gittim. Ya mahkemede birbirlerinin aleyhinde öyle iğrenç laflar söylüyorlar ki çoluk çocuk da orada. Ya o lafı söyleyen kişi o çocuk bir daha nasıl anne ve baba diye şey yapacak? O ona. Ya hakimin yanında bunu niye söylüyorsunuz? İslam'da mesela evlenirken evlenen kişinin şeyi var. Hür iradesi var. Tamam. Niye boşanırken aynı hür iradeyi tanımıyorsunuz? Ya benim ailemde karı koca arasındaki durumu hakim ne biliyor? Hakim
Niye bilsin sonra yani? Niye
niye
ben onu
bilsin?
anlatmak zorundayım?
Ya niye bilsin hakim kardeşim? Hakimin ne işi var bizim ailemize müdahale ediyor? Yani bunlar gerçekten son
Sonra
derece.
hocam bu şeyde Tevbe suresinin baş tarafında bu savaş suçlusu olan kişileri Allah-u Teala onlar 4 ay burada gezsinler. Yani işte Mekke'nin içerisine 4 ay boyunca girebilirler. Eğer bu 4 ay sonunda hala tevbe etmemişlerse onları bulun diyor. Ya daha doğrusu oraya sokulmalarına izin vermiyor. Peki niye şöyle olmuyor mesela o kişiler niye serbest geziyorlardı? Bu adamların kim oldukları da belli demek ki. Ve o 4 ayda orada gezin dolaşın diyor Allah-u Teala onlar için. 4 ay müddet. Peki niye hapsetmiyor?
Ya şimdi bu sizin söylediğiniz ayet Allah'ın ayeti.
Evet,
Yani
bu adamlar
düşünsenize.
savaş suçlusu anlaşmayı
Ya
bozmuş.
ben tahayyül edelim. Yani bugün bizim milletimize, devletimize, vatanımıza hainlik ettikleri tescil edilmiş adamlar var.
İşte süre veriyorlar.
Allah Teala diyor ki dolaşsınlar diyor.
Dolaşsınlar.
Dolaşsınlar. Belki kafalarını toparlarlar. Yani yok hala devam ediyor. O zaman
Tam o zaman bu sınırların dışına
şimdi
çıkınlar.
bugün bütün dünyada sadece burada değil. Böyle bir şey olacak. Adam 4 ay dışarıda dolaşmasına sen izin verecek.
Ya böyle bir şey mümkün mü?
Mümkün değil böyle bir şey. Ama işte bütün bunlar adamın ıslah olması, tevbe etmesi, tekrar kendine gelmesi için Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bunlar bir fırsat. Sen o adamı alır gün yüzü göstermezsen bu adamın ıslah olma
Aynen öyle.
imkanını elinden almış oluyorsun.
Sonra mesela bu adamlar bugün diyelim ki bu işledikleri suçun cezası sınır dışı edilmeleri olsun. Ve bu cezanın uygulanması için de 4 ay mühlet veriliyor olsun. Bizde şöyle yapılırdı. O 4 ay o adamlar alınır zindana atılır. 4 ay sonra da o zindandan sınır dışı edilirlerdi. Halbuki Allah-u Teala gezin, tozun, dolaşın, bakın diyor. Yani o hayatı o insanlar içerisinde bir yaşayın. Belki ıslah olursunuz, dönüş yaparsınız, tevbe edersiniz. O zaman onların içerisinde kalırsınız. Yok hala ısrar ediyorsanız yaptığınız yanlışta o zaman da bu sınırlar içerisinde yaşayamazsınız demiş oluyor Allah-u Teala. Şimdi bunun daha ötesi var mı yani hukuk, ceza hukuku bakımından? Burada herkes tatmin olmuş ve herkes dönüş yapabilecek ikinci bir şansı hak etmiş şekilde toplum içerisinde. Ama günümüzde öyle bir şey yok. Ne suçu işleyen kişi tatmin oluyor, ne mağdur tatmin oluyor, ne de toplum tatmin oluyor. Ne de suçu gerçekten işlediği eğer ispat edilmişse kişi buna bir daha ıslah olma, geri dönme şansı veriliyor. Halbuki bir yandan da hapishanelerin insanları ıslah ettiği falan söyleniyor.
Bunun çok güzel bir örneği var yine Kur'an-ı Kerim'den. Hakikaten öyle şeyler konuşuyoruz ki Kur'an-ı Kerim kelimesini kullanmasak hayal kurduğumuzu masal
Evet
anlattığımızı
evet hakikaten
düşünebilir
öyle.
insanlar. Muhammed Aleyhisselam'a savaş meydanında en ağır hakaretleri eden adam. Münafıkun suresinde
Evet.
yani savaş meydanında asla olmaması gereken bir yerde ve etrafındaki insanları da Muhammed Aleyhisselam'ın aleyhine galeyana getiriyor, kışkırtıyor ve ağır hakaretler ediyor. Ona ezik diyor, aşağılık diyor.
Ne diyor? Leyn rica ile medineti.
Ve yuhricennel e'azzu minhel ezel diyor. Yani Medine'ye bir dönelim, ben o saygıdeğer ulu efendiniz, o aşağılık adamı yapacağımı yapacağım.
Başarılık dediği orada komutan.
Komutan mı? Muhammed Aleyhisselam Allah'ın nebisi.
Tabii ve devlet başkanı.
Peki ne oluyor? Hikayenin sonunda ne oluyor yani? Hepiniz herhalde şöyle dersiniz. Lan onu lime lime etmişlerdir o adamı.
Yok yok, onu öldürmek gerekir.
Lime
Hatta zaten oğlu geliyor Muhammed
lime. Ben
Aleyhisselam.
yapayım bunu.
Ya Resulallah, eğer babamı öldürecekse müsaade et ben öldüreyim. Hayır diyor. Yanımızda bulunduğu sürece bize sadece iyilik ve ikram
Evet,
edecek.
aynen.
Buyurun. Hatta adam hastalanıyor. Abdullah bin Übey bin Selul Muhammed Aleyhisselam ziyarete gidiyor. Ölüyor, cenazesine gidiyor. Ondan sonra inen ayette bir daha bunların cenazesine katılmayın diyor ama o zaman gidiyor. Fakat bunun bu iyi davranışı onun kabilesinin tamamının Müslüman olmasına
Evet.
sebep oluyor. Kim karlı çıkıyor sonuçta?
Sonuçta yine iyi olan geldi.
İyi davranan.
Hayır, Muhammed Aleyhisselam da bunu kendi inisiyatifiyle yapmıyor. Farklı bir şey yapmış olsa Allah ona izin verir mi?
Mümkün mü?
Mümkün mü yani Allah'ın dininde onu hakaret etti diye cezalandırması düşünülebilir mi?
Zaten en başta okuduğumuz ayetlerde ne diyor? İşte bir kötülüğün cezası onun dengi bir kötülüktür. Eğer affederseniz, hani sabrederseniz diyor, bu sizin için daha hayırlıdır diyor. Tamam. Yani işte Muhammed Aleyhisselam da o şeyden
Evet, yani
bizim örneğimiz yani.
bütün bunlar hem Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde, ondan bize aktarılan olaylarda, hem Kur'an-ı Kerim'de bunlar burada ortada masada dururken bugün din adına yapılanlar hakikaten insanları dinden soğutuyor. Yani Muhammed Aleyhisselam'a hakaret etti diye adamı sen alıyorsun aylarca. Ya bu ne Kur'an-ı Kerim'e uyuyor ne Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında bunun bir örneği var. Böyle bir şey yok ki. Adam bırak Muhammed Aleyhisselam'ın sözüne, hadisine, Allah'ın ayetine hakaret etse, Allah'ın ayetiyle dalga geçse, Kur'an açısından soruyoruz. Bu adama bizim herhangi bir müdahalede bulunma hakkımız var mı?
İnnehu fekkere ve kadder dediği adam Allah Teala bunu ayete koymuş. Düşünüyor, düşünüyor. Muhammed Aleyhisselam'ın kendisine yaptığı şeylere karşı sürekli ölçüyor, biçiyor, ölçüyor, biçiyor. Sonunda vardığı sonuç ne? Kibir, kibirlenip bu bir şeydir diyor. İnsan sözüdür diyor. Ne oluyor sonra bu adama?
Yaşamaya devam ediyor.
Yani hangi imkanından mahrum bırakılıyor
Hiçbir
dünyada?
imkan yok.
Hiçbir şey yapılmıyor. Yani şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı işle ya da bütün diğer nebilere bakalım. Nuh Aleyhisselam'la dalga geçiyorlar. Karada dağın başında gemi yapıyorsun diye bütün gün hem de şehrin ileri gelenleri dalga geçiyorlar. Hangisini alıp hapse atıyor? Veya hakkında iddianame hazırlanıyor, şu oluyor, bu oluyor. Yani böyle bir şey olur mu? Muhammed Aleyhisselam bugün yaşasa ve onun gerçekten söylediği bir sözle ilgili kendisinin yüzüne karşı birisi alaycı bir istihza etse, alaycı bir ifade kullansa ya da hakaret etse. Ne olacak yani, o kişi alınıp içeriye mi atılacak?
Zaten içeriye atılma diye bir şey
Öyle
zaten
bir
söz
şey zaten
konusu var.
mümkün
Öyle bir
mü?
şey
Yani
zaten yok.
onu da geçelim, dediğiniz hakikaten de öyle hocam. Yani herhangi bir ceza mı verilecek değil.
Hayır asla. Şey ya Yahudilerle ilgili ya adamlar. Mesela işte Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kureyza her türlü şeyleri yapmışlar Muhammed
Evet,
Aleyhisselam.
evet.
Onlardan sürekli aynı kırıcıyı ne yapacağım? Görme diyor. Yeni bir sayfa aç. Allah iyi davrananları sever. Ya orada güçsüz değil, gayet güçlü hale geliyor şeyde. Yani savaşlardan sonra bütün o bölgenin hakimi olacak noktaya geliyor.
Aksi takdirde insanları
Bu
kaybediyorsunuz zaten. Bugün mesela işte bir hadisi şerifte dalga geçti. Yok şunu yaptı, bunu yaptı. Ya yani öyle bir şey de yok da, hadi veya karikatür yaptı, bilmem ne yaptı diye sizin.
dalga geçsin ya.
Sizin alıp da hapsettiğiniz, zulmettiğiniz insanları sizin bir daha kazanma ihtimaliniz kalıyor mu? Bırakın onu, ondan doğacak çocukları kazanma ihtimaliniz kalıyor mu? O sizin istediğiniz gibi bir düzgün mümin bir çocuk yetiştirebilir mi artık o insan ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bütün bu imkanları elinden alıyorsunuz insanın.
Bir de bak şimdi sen bu başından geçti biliyorsun. Mesela boşanma davalarında Mahkemede öyle şeyler söyleniyor
Tabii
ki,
hocam
o çoluk
orada.
çocuk annesinden de nefret ediyor, babasından da.
Tabii.
Ve psikolojik sıkıntıya giriyorlar, bunalıma giriyorlar.
Yani o medeni hukuk zaten içler acısı gerçekten de.
Yani bu hakikaten ben, mesela işte Allah nasip etti, yani Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da bu konularda çok konuşmalar yaptık. Oralarda dinliyorlar. Hem de can gönüyle dinliyorlar. Ama Türkiye'de, İslam ülkelerinde yok. Mesela şimdi yıllarca şeyde, Arap ülkelerinde kaldık. Sonunda bizi dışlamak zorunda kaldılar. Çünkü hep şey, doğru ayetleri anlatıyorsun. Hayır diyemiyorlar. Hesaplara da gelmiyor. Yani geçen iki tane örnek vereyim. Bir Almanya'dan bir iş adamı geldi. Bayağı iyi işler yapıyor. Böyle bir fabrika sahibi. Oradaki Almanların İslam'a yönelişinden falan bahsetti gençlerin. Peki nasıl bir... Valla onlar, yani onlardan biraz umudum var ama Müslümanlardan hiç umudum yok dedi. Çünkü o şey, öyle bir saplanmışlar ki şeye. Yine bundan 3 ay kadar önce Amerika'dan birisi gelmiş, çok önemli bir makamda. O da Müslüman. Dedim ki ona, ya Amerika'da İslam'a yöneliş var mı? Muhteşem dedi. Ama Müslümanlar hariç. Ya gerçekten hani anlatıyorsunuz. Babalarının dinini bırakmak istemiyorlar. Bir de birçoğu kendini ilah yapıyor. Tamam öyle ama, evet Kur'an'da öyle ama sen karıştırma bu işi. Sen benim içinde bulunduğum şartları bilmiyorsun. Allah Allah. Ya ne oluyor kardeşim?
Bunu söylemeyecek bir insan bulamazsınız yeryüzünde. Herkes kendi şartını
Evet.
şey önemli sayar.
Tabii canım. Herkesin şimdi İblis benim içinde bulunduğum şartlar
Tabii.
dediği zaman ne oluyor? Çok büyük bir mevkideydi. Dışlandı.
Evet, yani aslında toparlayacak olursak Kur'an-ı Kerim'den hareketle bakıldığında bir ceza hukuku ilkeleri, kişinin masumiyeti her zaman esastır. Allah-u Teala tabii herkesin içinde olanı, yapıp ettiğini, her şeyi biliyor. Buna rağmen Allah-u Teala bu suçludur, bu suçsuzdur değil, bize diyor ki siz bunu somut olarak ispatlayabiliyorsanız cezalandırırsınız. Yani biz bugün tanrılığa soyunacak halde değiliz. Ya kardeşim bu suçu kesin işte. Ya iyi de yani bir zina iftirasında bulunan kişinin veya o işi bizzat yapan kişinin, gerçekten yapan kişinin halini Allah biliyor. Buna rağmen dört tane şahit getiremezseniz benim katımda siz yalancısınız diyor. Dolayısıyla kişinin masumiyeti esastır, itibarı esastır. Sonra suç ceza dengesi diyoruz. Bu suçu işleyen kişinin etrafına bu sirayet etmemeli. Siz bir insanı hapse attığınız zaman, hocam her zaman söylüyor, sadece onu cezalandırmıyorsunuz ki. Onunla birlikte çoluğunu, çocuğunu, eşini, anasını, babasını, her şeyi,
Öyle cezalandırıyor.
her şeyi
İslam'ı
cezalandırıyorsunuz.
desteklemek zorunda.
Tabii herkesin verdiği vergiyle o adamın masrafları karşılanıyor. Bu dolayısıyla bütün toplum cezalandı.
Ve en nihayetinde asıl cezadan amaçlanan şey, yani onu ıslah etme şeyi tamamen yok edilmiş oluyor. O tamamen insanların elinden alınmış oluyor. Yani tevbe imkanını Allah hiçbir kulunun elinden almamış. Firavuna bile diyor ki şimdi mi? Yani yarım saat önce kafanı toparlasaydın, bütün bu yapıp ettiklerine rağmen ben seni affederdim demek bu. Allah tevbe kapısını kimseden esirgememiş. Peki biz ıslah kapısını nasıl insanlardan esirgeyebiliriz? Bizim böyle bir hakkımız var mı? İnsanların kendini düzeltebilme imkanını. Yani sen onu öyle bir yere gönderiyorsun ki orada ıslah olmasına artık imkan yok. Diğer insanlara ya ben düzeldim artık beni de aranıza alın deme imkanının olmadığı bir yerde hayatının sonuna kadar tutuyorsunuz. Allah'ın hiçbir kuldan tevbe imkanını almadığı bir dünyada bizler insanlardan ıslah imkanını alamayız.
Sonra artık bir de şey var hocam yani en son belki onu da söylemek lazım. Şimdi cezalara bakıyorsunuz yani insanlar tabii hiç kimsenin tatmin olmadığı şuradan da belli. Yani ne suçlu ne toplum tatmin olmuş verilen cezadan. Çünkü artık şöyle Onar kere ağırlaştırılmış müebbet hapis diyorsa, 10 kere ağırlaştırılmış müebbet. İşte bir kişiye 26 bin yıl ceza. Ya şimdi bu nasıl bir şey ya?
Mantıklı
Yani
insanlar.
siz rakamı yüksek söylediğinizde verdiğiniz ceza daha mı tatmin edici bir şey oluyor? Yani bir kişiye müebbet ağırlaştırmış müebbet hapis vermekle 35 kez ağırlaştırmış müebbet hapis vermek arasında toplumu tatmin bakımından bir fark mı?
Kaldı ki binlerce yılla yargılanan adamların beraat ettiği de
Bu
görülüyor.
oluyor
Bu
işte.
da bir hakikat. Demek ki sayının yüksekliğinin de hiçbir anlamı yok.
Bak bir de mesela Osmanlı'yı söyleyeyim size. 19. asra kadar, 19. asrın ikinci yarısına kadar, hatta yani 1830 diyelim hadi onda, herkes yani haklarını bilirdi zaten doğal yapısına uygun. Zaten şeyde biliyor yani işte Müslüman hangi hakları var, hangi sonuçları var. Ama 19. asırdan sonra artık kimse neyle muhatap olduğunu bilmiyor. Çünkü bir şey yapıldı. İşte bugün mesela bir millet meclisi var. Kanun fabrikası var. Kanun çıkarıyor. Ben savcılara soruyorum. Siz işte şu konudaki kanunları bil. Hayır diyor. Araştırmak zorunda kalıyor. Çünkü her gün değişiyor. Ne oluyor ya? Kanun fabrikası çıkar, şey yapıyorsun. Hiç kimse bilmiyor ne olduğunu. Ya bir de ona şey yapıyorlar, hürriyet diyorlar, bilmem ne diyorlar. Ne hürriyeti ya? Bir kanun fabrikası oluyorsun. Hiç kimse hakkında sorumlu. Bugün suç olmayan yarın suç oluyor. Ya yani bu olmaz mı? Bu evrensel ilkeler olmak zorunda. Öyle şey olacak ki hiç kimse buna hayır diyemeyecek. İşte şeylerin yani gerçekten bu işte Avrupa'da, Rusya'da, Amerika'da yaptığım o ilim adamlarıyla yaptığım sohbetlerde Kur'an anlattığınız zaman ben şu ana kadar tek kelimelik bir muhalefet duymadım. Tek kelimelik. Ya işte şey Almanların organizasyonu Avrupa'nın bütün üniversitelerinden hocalar gelmiş bana soru sormak için. Ya bayağı bir kalabalıktı şey. Neredeyse 8 saat sordular yaklaşık. Sadece Kur'an'dan cevap verdim. Ya bir tanesinin bir itirazı olmadı. İlk çağırdıkları zaman o gelmişlerdi bazı hocalar demişlerdi ki sen bizi perişan ettin. Niye? Ya biz böyle bir İslam duymadık şimdiye kadar. Biz sana itiraz etmek için gelmiştik. Hiç ağzımızı açamadık diyor. Dolayısıyla yani biz yolumuza devam edelim. Nasıl olsa insanları yola getirme diye bir yetkimiz yok. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bu şekilde böyle biraz devam edelim de şu hukuk sisteminin düzeltilmesi için, evrenselleştirilmesi için evrensel dememizin sebebi de yani doğal yapıya birebir uygun olması için neler yapılması gerektiğini buradan anlatmaya çalışalım. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasına ayırmasın.